Ayrım 28, Havaalanı, Arthur Hailey, sayfa 311. Beşinci kısım. Gazeteci gider gitmez Cindy yerinden kalkmıştı. Eldivenlerini ellerine geçirirken acı bir sesle, "Demek 40 türlü bela birden çöküyor başına," diye sordu. "39'u benden önce geliyor herhalde." "Ne olursun büyütme, laf gelişi söylediğimi biliyorsun. Bu adamların tam konuştuğumuz sıra gelip başıma bela olacaklarını kestirebilir miydim?"
"Her neyse, hiç önemi yok. Boşanma konusunda anlaştık ya."
Yeniden kapı vuruldu.
"Ulu tanrım," diye inledi Cindy. "Rahat rahat konuşmanın imkanı yok mu?"
Öfkelenen Mel, "Ne var?" diye bağırdı. Kapı açıldı. Eşikte Tanya göründü. "Benim, ben Mel. Bir şey danışmaya geldim." Cindy'yi görünce birden sustu. "Özür dilerim, yalnız olduğunuzu sanıyordum."
"Şimdi yalnız kalacak," diye atıldı Cindy. "Onu size bırakıyorum."
"Lütfen Mrs. Bakersfield, az sonra gelirim. Sizi rahatsız etmek istemezdim."
"Tam tersine," dedi Cindy. "İyi yaptınız. Yalnız kalalı neredeyse 3 dakika olacak. Genellikle baş başa geçirdiğimiz zamanlar çok daha kısa. Bütün bunlardan başka beni nereden tanıdığınızı merak ettim doğrusu."
Tanya kendini toplamıştı bile, gülümsüyordu.
"Tahmin ettim herhalde." "Öyle mi? Ben de aynı şeyi yapmak zorunda mıyım?"
Kocasına dönmüştü. Mel hemen iki kadını tanıştırdı. Cindy'nin şüpheli bakışlarla Tanya'yı süzdüğünü fark ediyordu. Bazı sonuçlara vardı, açıkça belliydi. Sevgili karısının aşk ilişkileri konusunda şaşmaz bir sezgisi olduğunu çoktan beri biliyordu. Tanya ile gece yarısı ya da daha sonra buluşacaklarını bile kestirmişti belki. Bunu da bilirse şaşardı doğrusu, aslında aldırdığı da yoktu ya. Nasılsa boşanmak isteyen karısıydı. Hayatına başka bir kadının girmesine ne haklı yasaklayabilirdi? Sorunu şu çok özel meşhur dişi mantığı açısından görmemek şartıyla. Ama Cindy meseleyi söz konusu mantık açısından görmek isteklisi gibiydi.
"Yalnız başına dert olan bir takım temsilciler kabul etmek zorunda olmamak sana çok hoş geliyor herhalde."
Yine Tanya'yı süzdü.
"Bir şey danışacağınızı söylemiştiniz değil mi? Nasıl bir şey danışacaktınız? İşinizle mi yoksa özel hayatınızla mı ilgili? Şimdiye kadar unutmadınızsa tabii."
"Yeter Cindy," diye karısının sözünü kesti. "Ben hiç hakkın yok."
"Niye hakkım yok? Niçin yetiyormuş? Senin meslek sorunlarınla yeterince ilgilenmediğimi hep başıma kakarsın. İşte sırf dikkat kesilmiş meslektaşının danışacağı şeyi bekliyorum. Danışacağı bir şey varsa tabii."
"İki sefer sayılı uçak hakkında," dedi Tanya. "Yarım saat önce Roma'ya hareket etti. Mrs. Bakersfield, düşünüyorum da aslında benimkisi bir tahminden başka şey değil ama."
"Devam edin," diye cesaret verdi Cindy. "Uydurun bir şey."
"Çeneni kapayacak mısın?" diye patladı Mel. "Evet Mrs. Livingston, nedir söylemek istediğiniz?"
Tanya birkaç cümleyle gümrük müfettişi Standish ile aralarında geçen konuşmayı anlattı. Yassı çantası, daha doğrusu bu çantayı tutuşuyla Standish'in şüphelerini uyandıran adamı tarif etti. Müfettişe göre adam hiç kuşkusuz bir kaçakçıydı.
"Bunun bizi ne yönden ilgilendirdiğini anlamıyorum," dedi Mel. "Bu adam kaçakçılık yapıyorsa İtalya'daki ilgililer düşünsün. İtalyan gümrükçülere baksın adamın icabına."
"Ulaşım müdürümüz de aynı şeyi söylüyor. Bana da artık bu konuyu düşünmemek için kesin emir verdi. Unutun. İşte bütün söylediği."
Mel biraz şaşırmıştı. "Doğrusu bir şey göremiyorum."
"Bir tahmindi işte. Hatta saçma bir düşünceydi belki. Yalnız hep aynı şeyi düşünüp duruyordum. Başladım araştırmaya."
"Neyi araştırdınız canım?"
Cindy'nin varlığını hepten unutmuşlardı. Müfettiş Standish yassı çantalı adamın uçağa en son bindiğini söylemişti. Söylediği hiç kuşkusuz doğru. Çünkü bir süre çıkış kapısında durdum, hatta oradan ayrıldığım sıra bir yaşlı kadını da...
Neyse, bunun şimdilik büyük önemi yok. Birkaç dakika sonra kapıda görevli memuru yakaladım ve onunla birlikte yolcu listesini inceledim. Çantalı adamı hatırlamıyordu ama arayıp tarayıp yolcuların çoğunun adını eledik. Geriye kala kala 5 kişi kalıyordu.
Sonra
telefonu açtım ve buradaki bilet gişelerimizle şehirdeki şubelerimizi aradım. Şehirdeki şubede bir memur çantalı adamı fark etmişti. Tarifi tıpatıp Standish'inkine uyuyordu. Dolayısıyla adamın adını buldum.
Bir kere daha hikayenizde olağanüstü bir yan göremiyorum. Adam biletini kontrol ettirmek zorundaydı. Şubeye uğrayıp bu işi yaptırdı, o kadar.
Yassı çantanın dışında herhangi bir eşyası bulunmadığı için memurun dikkatini çekmişti. Üstelik çok da sinirli görünüyordu.
Hareket öncesinde pek çok kişi...
Mel birden sustu ve kaşlarını çattı.
Başka eşyası yok muydu? Roma'ya gidiyordu üstelik.
Evet, memur kesin konuştu. Yassı çantanın dışında bir şeyi yokmuş.
Akla yakın gelmiyor. Kimse böyle bir yolculuğa bavulsuz çıkmaz. Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Bavulsuz yola çıkışı mantıklı bir şekilde açıklanamaz. Yalnız...
Yalnız ne?
Yalnız uçağın asla Roma'ya varmayacağını bilmesi şartıyla. Bu durumda bavula ihtiyaç duymayacağını bilir.
Mel uzun uzun Tanya'ya baktı. Ne demek istiyorsunuz Tanya, açık konuşun.
Genç kadının tedirginliği gitgide artmaktaydı.
Pek bir şeyden emin değilim, bunun için size danışmayı düşündüm. Düşündükçe saçma gelir, belki benimkisi melodram ama...
Açık konuşacak mısınız siz?
Söz konusu adamın kaçakçılıkla ilgisi bulunmadığını düşünelim. Sinirliliğinin, bavulsuz yola çıkışının, çantasına garip bir şekilde yapışmasının başka bir şeyden ileri geldiğini kabul edelim. Ya elmas ya da keyif verici zehir yerine bir bomba taşıyorsa...
Mel Tanya'ya bakmaya devam ediyordu. Düşünüyor, bir takım varsayımlar, bir takım ihtimaller geçiriyordu kafasından. O da Tanya'nın görünüşünün gülünç olduğu kanısındaydı. Yine de bu tür işlere kaç kere rastlanmıştı. Bu kez aynı felaketin hazırlanıp hazırlanmadığını nereden anlamalı? Düşündükçe çantalı adam olayının nedenli sıradan bir şey olabileceğini daha iyi anlıyordu. Bu durumda boş yere ortalığı birbirine katan kişi herkesin maskarası haline gelecekti. Pek tabii Mel bu duruma düşmek istemiyordu. Öte yandan uçağın ve dolayısıyla yolcuların güvenliği tehlikedeyse maskara olma korkusu bir yana bırakılmalıydı. Yine de Boeing uçağında bir bomba bulunması olanağının gerektirdiği kesin tedbirler basit bir ön seziden çok daha ciddi nedenlere dayanmak zorundaydı. Daha belirgin ipuçları Tanya'nın belli belirsiz şüphelerini doğrulayacak unsurlar bulunabilseydi. Şimdilik Mel hiçbir olanak görmüyordu, yalnız aklı yakın değil diye düşündü. Yine de bir telefon etmek yeterli. Havaalanının iç telefon listesini gözden geçirip büyük holde bulunan sigorta şirketinin numarasını çevirdi. Cevap veren epeydir tanıdığı memurlardan biriydi.
Ben Bakersfield, iyi geceler Marsh. Bugün Trans-Amerika'dan iki sefer sayılı uçağının yolcularına çok poliçe satıp satmadığını söyleyebilir misiniz?
Her zamankinden çok sattık Mr. Bakersfield ama bütün seferler için durum aynı. Hava iyice kötülediğinde aynı şey tekrarlanıyor. İki sefer sayılı uçağa bir düzine kadar poliçe ben sattım. Bunny'nin de benimle birlikte çalışan arkadaştır, bir o kadar sattığını sanıyorum.
Mükemmel. Şimdi size bütün müşterilerin adlarını ve kaç paralık hayat sigortası yaptırdıklarını soracağım.
Kızın durakladığını hissedince diretti. Gerekirse müdürünüzü arayıp onayını alabilirim ama hayır demeyeceğini biliyorsunuz. Öte yandan size yemin ederim ki çok ciddi bir durum söz konusu. Hemen cevap vermekle bana zaman kazandıracaksınız.
Öyleyse mesele yok Mr. Bakersfield. Yalnız poliçeleri bulmam için birkaç dakika gerekecek.
Telefonu kapamıyor, bekliyorum.
Eliyle ahizeyi kapayıp Tanya'ya döndü. Şüphelendiğiniz adamın, yassı çantalının adı ne?
Tanya not defterine göz attı. Guerrero ya da Buerrero. İki ayrı yazılış var elimizde. İlk iki adının baş harfleri D-O.
Mel birden irkiliverdi. Eli ahizenin üzerinde kafasını toplamaya çalışıyordu. Yarım saat önce odasına getirdikleri kadının da adı Guerrero'ydu. Havaalanı binasının içinde başıboş dolaşırken buldukları kadının... Teğmen Ordway'a bakılırsa kadının aklı başından gitmişti, ağlıyordu. Ağzından doğru dürüst bir laf alamamışlardı. Mel'in kadınla konuşması gerekiyordu. Boş vakti olmamıştı, sonra Meadwood temsilcileri göründüğünde kadının gitmek üzere olduğunu fark etmişti. Tabii bir rastlantı olabilirdi ama rastlantının da bu kadarı.
Telefonun öbür ucundan yine bir uğultu geliyordu. Mel Tanya'ya baktı ve yaklaşmasını işaret etti.
20 dakika kadar önce bekleme odasında bir kadın bekliyordu. Orta yaşlı, yoksul giyimli, üstü başı iyice ıslanmış bir kadın. Belki hala binadan ayrılmamıştır. Onu bulmaya çalışın ve buraya getirin. Gelmek istemezse yanından ayrılmayın ve bana haber verin. Ama her ne pahasına olursa olsun kaçırmayın kadını. Adı Mrs. Guerrero.
Tanya dışarı çıkarken sigorta şirketinde görevli memurenin sesi duyuldu.
Bütün poliçeleri topladım Mr. Bakersfield. Adları hemen okumamı istiyor musunuz?
Başlayın okumaya. Dikkatle dinledi. Listenin sonuna gelinirken birden haykırdı. Durun Marş, şu son poliçeyi siz mi hazırladınız?
Hayır, Bunny doldurdu. Kendisini size bağlıyorum.
Bunny'nin söyleyecek fazla bir şeyi yoktu. Mel 200 soru sorduktan sonra telefonu kapadı. Başka bir numarayı çevirirken yine Tanya içeri girdi.
Bizim katta kimse yok dedi. Tabii büyük hol hep tıklım tıklım dolu ama kadını kalabalığın içinde bulup çıkarmak. Hoparlörle çağırmamı ister misiniz?
Bir deneyebiliriz ama çağrımıza karşılık verirse şaşarım doğrusu. Orvey'in söylediğine göre diye düşünüyordu. Kadının aklı başından gitmişti. Sorulan soruların anlamını kavrayamayacak haldeyse hoparlörle yapılacak bir çağrıya da tepki göstermeyecekti herhalde. Hem havaalanından ayrılmış da olabilirdi. Belki şehre dönmek üzere yoldaydı. Bir kere daha kadınla konuşmadığı için kendi kendine kızıyordu. Tabii o uğursuz Midwood temsilcileri çıkmıştı başına. Bir de Kate için duyduğu üzüntüyle Cindy'nin odada bulunuşu. İrkili verdi. Guerrero olayına dalmış, Cindy'nin kalkıp gittiğini görmemişti bile. Neyse, aradığı numara sonunda cevap verdi.
Burası Lincoln International merkezi, sizi dinliyorum.
Bana acele Teğmen Ordway gerekli, binanın içinde mi hala?
İyi geceler Mr. Bakersfield. Evet, Teğmen binanın içinde, nerede olduğunu bilmiyorum ama...
Kendisini mümkün olduğu kadar kısa sürede buluverin. Bir şey daha var. Memurlarınızdan birinin az önce alanda yakaladığı Mrs. Guerrero'nun ilk adını aldınız mı?
Bir saniye efendim, bakacağım. Tamam, adı Inez. Mrs. Inez Guerrero. Teğmen'e Beeper'la haber verdim bile.
Rahatlayan Mel telefonu kapadı. Beeper cebe sığabilecek büyüklükte bir radyo alıcısıydı. Aracı taşıyan çağrıldığında hafif bir bip bip sesi çıkarıyordu. Ordway en yakın telefona koşuyordu herhalde. Tanya'ya son talimatı verirken bütün diğer hoparlöre oranla önceliği bulunan mikrofon düğmesine bastı. Aralık kapıdan duyulan American Airlines şirketinin bir seferiyle ilgili bildiri cümlenin ortasında kesiliverdi. Hemen ardından Tanya'nın soğukkanlı ve kolayca anlaşılabilen konuşması havaalanı binasını çınlattı.
Dikkat dikkat! Mrs. Inez Guerrero ya da Guerrero'nun ana binanın asma katında bulunan havaalanı müdürlüğüne hemen başvurması rica olunur. Müdür odasını bulabilmesi için alan memurlarından herhangi birine danışması yeterlidir. Tekrar ediyoruz. Mrs. Inez Guerrero...
Telefon kesik kesik çaldı. Mel açtı. Ordway, beni istemişsiniz.
O kadın gerekli bize. Az önce bekleme odasındaki kadın. Hoparlörle uyarıda bulunduk.
Duydum.
Kendisini hemen bulmalıyız. Nedenini sonra anlatırım. Çok ciddi bir durumla karşılaşmamız mümkün. Her işi bırakıp adamlarınızı kadının peşine salmanızı istiyorum. Kendisini bulamazsanız ilk fırsatta buraya gelin.
Peki.
Tanya mikrofonu kapamıştı. Hoparlörler başka bir uyarıya geçmişti bile.
Mrs. Lester Mainwaring ve grubunun üyeleri lütfen havaalanı binasının ana kapısına. Mr. Lester Mainwaring ve grubunun bütün üyeleri.
Aslında Lester Mainwaring diye biri yoktu. Polis memuru anlamına gelen şifreli bir addı. Grubunun bütün üyeleri deyimi de görevli bütün memurlar anlamına geliyordu. Halkı ürkütmeden bütün polisleri harekete geçirmek için büyük havaalanlarının çoğunda başvurulan bir yöntemdi bu. Rahatlayan Mel, Teğmen Ordway'in vakit kaybetmediğini görüyordu.
Tanya, ulaşım müdürünü arayıverin, hemen buraya gelsin, bir harekat planı hazırlamalıyız.
Tanya telefon ederken gitti, kapıyı kapadı. Bir dakika sonra genç kadın bitirdi konuşmasını.
Geliyor, şimdi sorabilir miyim? Elde ettiğiniz sonuçları bana söylemediniz.
Mel kullanacağı sözcükleri dikkatle seçerek, ''Sizin Mr. Guerrero'' dedi, yastı çantasından başka eşyası bulunmayan ve bomba taşıdığından şüphelendiğiniz adam uçağın hareketinden hemen önce ölümü halinde Mrs. Inez Guerrero'nun faydalanacağı 300 bin dolarlık hayat sigortası yaptırmış. Primi ödemek için de cebindeki paraları kuruş kuruş saymış.
Tanya sapsarı kesildi.
''Tanrım diye mırıldı, tanrım, olmaz böyle şey.''
Altıncı kısım. Patroni ara sıra satış bölümünde değil de bakım hizmetlerinde görev aldığına şükrederdi. Örneğin böyle gecelerde.
3-0 sayılı uçuş pistinin kenarındaki jet uçağının tekerlekleri önünde ve altında kalan çamurun kazılmasını denetlerken aynı şeyi düşünüyordu. Patroni'nin gözünde satış bölümünde hatta işletme hizmetlerinde görevli bulunanlar vakitlerinin çoğunu durmadan kavga eden yumurcaklar gibi birbirlerini yemekle geçiriyorlardı. Teknik hizmetlerde görev alanlar ise sorumluluklarının bilincinde bulunan olgun kişiler gibi davranıyorlardı. Bunun kanıtı mı isteniyordu? Çok basitti. Ayrı ve birbirine rakip şirketlerde bile çalışsalar teknisyenler devamlı olduğu kadar da uyumlu bir yardımlaşma uyguluyor, edindikleri yeni bilgileri, tecrübelerini, hatta meslek sırlarını paylaşıyorlardı. Tabii hepsi de gerektiğinde arkadaşlarına yardım etmeye hazırdılar. Patroni de böyle bir yardıma güvenebileceğini düşünmüş, yanılmamıştı. 1,5 saat önce alana girişinden bu yana çalıştırdığı adamların sayısı 2 kat artmıştı. Başlangıçta kendi emrindeki TWA personelinin bir bölümüyle desteklenen Meksika Hava Yolları'nın bir avuç adamına Braniff'in, Pan American'ın, American Airlines ve Eastern'ınkiler katılmıştı. Bu iyi niyetli yardımlaşmaya rağmen Patroni yine kuşkudaydı. Hazırlık süresini 1 saat olarak hesaplamış, oysa bu süre aşılmıştı. Halbuki çalışanlar boş durmuyorlardı. Ama uçak tekerleklerinin önünde 2 hendeğin kazılması ve kalın tahtaların yerleştirilmesi çok ağır yürümüştü. Nedeni de işçilerin 10 dakikada bir kapalı yerlere sığınıp ısınma gereği duymalarıydı. Sığınak ve sıcaklık uçuş pistine duran 2 arabayla sağlanıyordu. Araçlara doluşan adamlar hemen kollarını göğüslerine vurmaya, buz gibi rüzgarın dondurduğu yanaklarını ovalamaya koyuluyorlardı. Biraz ötede çıkardığı gürültüyle kulak zarlarını titreten bir jeneratör, kamyonlar, kar temizleyiciler ve bir tankerle çevrilmişti. Bir ışıldak bataryası görüntüyü göz kamaştırıcı ışığa boğuyor, karanlığın çevrelediği bir ışık vahasına çeviriyordu. 6 ayak genişliğindeki 2 hendek şimdi uçağın tekerleklerini hafif bir eğimle sert toprağa bağlıyordu. Boeing'in bu eğimi motorlarının gücüyle tırmanabilmesi gerekirdi. Daha dar ve diğerleri kadar derin olmayan 3. bir hendek ön tekerleklerin geçişini sağlayacaktı. Hazırlıklar sona ermek üzereydi. Artık çalışmaların başarısı yerden metrelerce yüksekteki pilot yerinde oturan Meksikalı pilotlara bağlıydı. Boeing'i tepe üstü dikmeden çamurdan çıkarmayı sağlayacak motor gücünü hesaplamak onlara kalmıştı. Şimdiye kadar Patroni Meksikalı pilotlarla konuşmamış, çalışmaların gidişiyle ilgili bilgileri onlara ulaştırma işini Meksika Hava Yolları'nın bakım şefi Ingram'a bırakmıştı. Şimdi pilotlara talimat vermek, üstelik bunları kabul ettirmek gerekiyordu. Büyük bir gayretle salladığı küreyi bırakıp uçağın ön kapısında duran merdivenin karlı basamaklarını tırmandı. Zevkle vazgeçemediği prosunu yaktı ve pilot yerine girdi. İçeride tatlı bir sıcaklık hüküm sürüyor, çevre istasyonlarından birine bağlanan radyo alıcısının yaydığı müzik bu samimi ve rahat havayı iyice arttırıyordu. Gömleğinin kollarını sıvamış oturan kaptan pilot Patroni'nin girdiğini görünce radyoyu kapayan kolu indirdi. Üstünde biriken karları silkelemek için tepinen Patroni, ''Zahmet etmeyin.'' diye homurdandı. ''Hoşça vakit geçirmenizi kafanıza kakacak değilim. Nasılsa kimse hendek kazmakta bize yardım edeceğinizi düşünmüyordu.'' Anthony Quinn'e benzeyen zeytuni tenli ve kısa boylu kaptan pilot Patroni ile yüz yüze gelmek için döner koltuğunu çevirdi. Dikkatli bir İngilizceyle ''Bizim görevimiz ayrı, sizinki ayrı.'' dedi. ''Kabul, işin kötü yanı bazı kişiler yüzünden biz enik onu zorlandık.'' ''Madre de Dios!'' diye kükredi pilot. ''Dipnot madre de Dios, hay Allah, İspanyolca. Uçağımı bile bile çamura soktuğumu sanmıyorsunuz herhalde.'' ''Tabii ki hayır. Yalnız bir kere çamura soktuğunuza göre gelecek deneyde kurtaracağımızı umuyorum. Çünkü başarısızlığa uğrarsak uçak daha da gömülecek. Siz dahil biz de uçakla birlikte gömüleceğiz dolayısıyla.'' Pilot yerini işaret etti. ''Kuşunuzu düştüğünüz delikten çıkarmak için kumanda yerine ben geçsem ne dersiniz?'' Kaptan pilot kıpkırmızı kesildi. Genellikle bakım şefleri 4 sırmalı bir havacıyla böyle saygısız konuşmazlardı. ''Teşekkür ederim, hayır.'' dedi kaskatı.
Daha ters bir cevap vermek istediği belliydi. Bu kadarıyla yetinmesi vicdanının pek rahat olmamasından ileri geliyordu. Güç durumdaydı. Üstelik kendisinden başka kimse bu durumun sorumlusu değildi. Ertesi gün Meksiko City'de şirketin baş pilotuyla yapacağı görüşme pek hoş geçmeyecekti herhalde. Dışarıda sizin için çabalayıp duran yarı donmuş 20 kadar adam var diye diretti patroni. Uçağı kurtarmak kolay bir iş olmayacak. Bir kere denememe izin verseniz iyi edersiniz sanırım. Meksikalı kaptan pilot inat ediyordu. Kim olduğunuzu biliyorum Mr. Patroni. Bizi sizden başkasının kurtaramayacağını da söylediler. Dolayısıyla yerde uçak kullanmaya hakkınız olduğuna inanıyorum. Yalnız müsaadenizle bu uçağı havada kullanma hakkına sahip iki kişi bulunduğunu size hatırlatırım. Bize bu iş için para veriyorlar. Dolayısıyla uçağın kumandasını bırakmayacağız. Patroni omuz silkti. Nasıl isterseniz. Bütün dileğim işaret verdiğimde motorları var güçleriyle çalıştırmanız. Var güçleriyle. İlkindeki gibi korkmayın sakın. 20 dakikaya kadar hendeklerin işi bitmişti. Patroni kendisini pilot yerine bağlayan telefon kulaklıklarını başına geçirdi. Tamamdır. Hazır olur olmaz işletin motorları.
28. ayrımın sonu. Sayfa 323.